Ayrım 25. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 285. Aklın özgürleştirilmesi. Müdafaa hukuk ve Atatürk devrimciliğinin veya devriminin esası bir tek cümleye indirgenebilir. Aklın özgürleştirilmesi. Bu bakımdan Atatürk aydınlanmasının esası akla vurulan prangaları kırmak olarak nitelendirilebilir. Bu devrimi biz Kur'an'ın akılcı devriminin tıkanan yolunun yeniden açılması olarak da niteleyebiliriz. Osmanlı dönemi 6 asırlık bir aklın prangalanma dönemi sayılmalıdır. Osmanlı aklın işletilmesine hiçbir katkı sağlamamış, aklın daha önceki yaratıcı dehalarca verilmiş ürünlerini hazır yeme dönemi olarak tarihe geçmiştir. Aklın egemenliğini Fransız filozofu Descartes'in ünlü "Düşünüyorum, o halde varım" söylemi sembolize ediyorsa bilinmelidir ki Descartes, ölüm 1650, bunu Kur'an'dan yaklaşık 1000 yıl, Kur'an'ın iman ve düşünce çocuğu İbn-i Rüşid'den yaklaşık 400 yıl sonra formüllendirebilmiştir. O da İbn-i Rüşid ölüm 1198 tarafından açılan yolda kalabildiği için. Muhammed Mustafa mirasının ortak yanlarından biri de aklı öne çıkarmalarıdır. Budist, Brahman, Şak kültürüne tasavvuf yolunda bağlanan İslam Doğu, sadece inanmaktan, bilerek inanmaya, şuursuz dincilikten, beyineye dayalı dindarlığa kanaat açısını itiraf etsin, etmesin Atatürk'ün öncülük ettiği aydınlanmaya borçludur. Atatürk, Kur'an'ın şeniyetçi, sürekli iş ve eylem isteyen dinine rağmen Nirvana'yı amaç edinmeyi din sanan Müslüman doğuya Nirvana'sız dini tanıttı. Dinci basiretsizliğin dinsizlik diye algılayıp anlattığı işte bu Nirvana'sız dindir. Tarikat kültürünün Atatürk'ü Deccal gibi görmesinin arkasında Kur'an'ı Muhammed'i kaygı yok, Nirvana'sızlığa göçürülmenin yarattığı hüsran var. Sadece dünyada Nirvana'sızlık istemekle yetinmeyip ahirette, cennet yurdunda bile uğraşın esas olduğunu belirten Kur'an dinini, tarikat kültürünün Nirvana'ya endeksli kafası asla anlayamaz. Onu anlamayınca da Atatürk'ü dine karşı olmakla ithama devam eder. Atatürk'ü anlayanların yapması gereken Nirvana dincilerini Atatürk'ü anlamaya zorlamaktan çok Atatürk'ü gerçekte olduğu gibi anlayanların rozet Atatürkçülerin değil, inşa edeceği yeni hayat ve medeniyeti yaygınlaştırmaktır. Nirvana kültürü ve kütünü Budist Brahman Şak'tan alan İslam Doğu kaderciliği de eski Yunan mitolojisinden aldı. Kadercilik Doğu'nun değil, genelde Kur'an öncesi dinlerin, özellikle eski Yunan mitolojisinin ürünüdür. Taklit dönemi Müslümanları Budist Brahman Şak'ın da pagan Yunan'ın en berbat yanlarını aldılar. O aldıkları yanlar Kur'an'ın insan hayatından kovmak istediği yanlardı. Böyle baktığımızda bugün Batı medeniyeti veya muasır medeniyet diye tanıttığımız değerler bütününe yakınlık Kur'an'ın niteliklerinden biri olarak öne çıkarılabilir. Bu anlamda Kur'an, Şark'tan çok Batı'ya hitap eden bir kitaptır. Gerçek bir Kur'an mümini kıtasıyla nereli olursa olsun kafasıyla Batılıdır. Kıta anlamda değil, kafa anlamında Batı. Çünkü Kur'an işletilen akıl istiyor. İşletilen akıl ise Şark'ın değil, Batı'nın alameti farikasıdır. Bütün medeniyet tarihçileri ittifakla bildirirler ki bugünkü Batı'nın vücut bulmasında 3 ana unsur vardır ve bunlardan birincisi eski Yunan'dır. Eski Yunan felsefesi evreni müşahede kabiliyetidir. Eski Yunan'ı Batı'ya tanıtanların Müslümanlar olduğunda ise medeniyet tarihçilerinin kuşkusu yoktur. Bu tanıtımın ana vatanı İslam'ın hilafet merkezi Bağdat'tır. Bugünkü Batı'nın Moğol zulmüyle tarumar ettiği Bağdat. Batı, Aristo felsefesinin evreni temel kitap olarak okumayı öğreten zihniyetini Müslümanların hem eski Yunan tercümelerinden hem de Aristo ile ilgili çalışmalarından öğrenmiştir. Müslüman ve aynı zamanda Türk olan Farabi'yi, İbn Sina'yı yok farz ettiğinizde Batı'nın Aristo ile ilgisi yok olur. Batı, Müslüman, Doğu ilişkisini irdelerken bu gerçeği unutmadan iş yapmak gerekir. Atatürk, Müslüman Doğu'nun bu birikimine Doğu maneviyatı diyor. Atatürk'ün Batı medeniyetine teveccühü esası itibariyle işte bu Doğu maneviyatına dönüştür. Bu anlamda ve bu noktada Muhammed İkbal ile Mustafa Kemal aynı çizginin ve aynı zihniyetin insanıdır. Tıpkı ölüm yılları aynı olduğu gibi bu düşünce altyapıları da aynıdır. İspanyol şarkiyatçı Asin Palacios Ölüm 1944, İtalyan şairi Dante'nin İlahi Komedyası'nın kaynaklarını İslam düşüncesine çıkaran çalışmasında şu tespiti yapar. Orta Çağ İslam medeniyeti insanlığın tam dönüm devrinde eski kültür silinip de yenisi gelirken yaratılmış ilk Rönesans'tan başka nedir? Peyami Safa Türk İnkilabına Bakışlar 90. Kur'an'ın en büyük mucizesi akla, din ve kutsal adına vurulan prangaları kırmasıdır. Sadece şarkta değil, bütün insanlık tarihinde bunu ilk yapan Kur'an'dır. Kur'an akla vurulan prangaları kırmakla kalmadı, akla herhangi bir gerekçeyle sınır koymayı da durdurdu. Ona inandığını söyleyen sonraki İslam dünyası ise aklın işletilmesine önce sınırlar koydu. Daha sonra da Gazali'nin yıkıcı operasyonuyla aklı prangaladı ve Müslüman zihinleri Kur'an'ın gelişinden önceki zihinler kulvarına geri döndürdü. Bu geri dönüşte birinci derecede etken olan mezhep, Eşarilik, kişi ise bu mezhebin önce isimlerinden biri olan Gazali'dir. Şimdi bu iki yıkıcı etkeni müdafaa-i hukukun ilim ve düşünce mümessillerinden birinin Şemsettin Günaltay'ın kaleminden özetleyelim. Selçuk Devleti'nin kuruluşundan 1127 sene evvel yani 913 tarihinde anneanneciler hiç beklemedikleri bir şahsiyetin bu sahada kendilerini fevkalade kuvvetlendirecek yardımına mazhar oldular. Bulunduğu rasyonalizm sınıfından ayrılarak kendilerine iltihak eden bu zat Yemenli Ebu Musa Eş'ari ahfadından Ebul Hasan Eş'ari idi. 873'te Basra'da doğmuş olan Eş'ari, rasyonalistler mektebinde tahsil etmiş, onların ilmi ve felsefi metotlarını öğrenmiş, 40 yaşına kadar rasyonalistler safında çalışmıştı. Fakat yaratılıştan mağrur ve kindar olan bu zat, günün birinde üvey babası ve rasyonalistlerin reisi olan Ebu Ali Cubayi'ye kızarak bu mektepten ayrıldı. Ananicilerin Sıfatiye mezhebiyle ekseriyetin taraftar olduğu Cebriye mezhebi esaslarında cüz'i tadilat yapmak suretiyle yeni bir mektep kurdu. Rasyonalistlerin ilmi metotlarıyla mücehhez iyi konuşan bir hatip, kudretli bir mantıkçı olan Eşari'nin ananiciler safına iltihakı büyük bir hadiseydi. O zamana kadar ilmi münakaşalarda daima rasyonalistlere mağlup olan ananiciler, Eşari ile kuvvetli bir müzahir bulmuş oluyorlardı. Fakat felsefe henüz bu mektep tarafından aforozlanmamış, laik ilimler birer afet gibi gösterilmemişlerdi. Eş'ari mektebinde bu son hamleyi yaptıran Ebul Ferec Abdurrahman Cevzi tarafından portresi pek güzel çizilmiş olan Ebu Hamid Muhammed Gazali oldu. Gazali yalnız felsefeyi men etmekle kalmıyor, İnsanları müsbet düşünmeye alıştıran matematiği de din hesabına bir afet sayıyor ve gitgide bilhassa Şam'da geçirdiği 10 senelik çilekeşlik devresinden sonra adeta bir engizisyon reisi kesiliyor. Felsefe ve laik ilimlerle uğraşanları ezmek, boğmak istiyor. Fakat bu hedefine erişmek için zaman müsait değildir. El-Munkızu Minet Dalal adlı eserinde felsefe ve laik ilimlerle uğraşanları tenkit için kendisine arka çıkacak müteeddiyen ve kahır bir sultanın bulunmamasından acı acı şikayet etmektedir. Vefatından yarım asır sonra bütün İslam dünyasında kazandığı genel hürmet ve sulta neticesi olarak Münevver Zümre arasında Eşari Gazali sistemi haricinde düşünmek cesaretini gösterecek kimse kalmadı. Onun filozofları laik ilim taraftarlarını tekfir etmesi, ilim denilen şeyi Eş'ari sisteminden ibaret göstermesi, Münevver Zümre arasında rasyonalizme olan temayülü kurutmuş, meydanı her şeyi Eş'ari sistemi çevresi dahilinde görenlere bırakmıştır. Bir Aralık Endülüslü İbn-i Rüşd, Gazali'nin sultasını kırmak maksadıyla Tehafetüt Tahafet adlı bir eser yazmışsa da hiçbir şeye muvaffak olamamış, Eşari Gazali sultası bütün kuvvetiyle devam etmiştir. Hatta 15. asrın ikinci yarısında Hocazade Müslihüddin Mustafa ile Alaaddin Tusi, İbn-i Rüşid'e mukabele olarak ayrı ayrı iki kitap yazmak sureti ile Eşari Gazali saltanatını takviye etmişlerdir. Bu sultan zamanla o kadar kuvvetlenmiş, o derece şumullenmiştir ki Osmanlı İmparatorluğu resmen Maturidi mezhebinde olduğu halde bütün İstanbul ve Türkiye medreselerinde son güne kadar tedrisat tamamıyla Eşari sistemine göre yapılmış, yüksek tahsil olarak Eşari Mektebi teolojisi takip edilmiştir. Ölüm üzerinden henüz yarım asır geçmeden bütün Müslüman dünyasında ermiş bir veli, emsalsiz bir alim otoritesini kazanan Gazali'nin bir taraftan felsefe ve laik ilimleri aforozlaması, diğer taraftan da tarikatçılığa bir hız, bir hamle verişi, hayatında kendisinin de tahmin edememiş olacağında şüphe etmediğimiz şu iki meşhum neticeyi verdi. Onun kutsallaştırılmış ilmi şöhretinin parıltısı karşısında kamaşan gözler, yarasalar gibi görmeyecek hale geldiler. Gittikçe daralan bir çerçeve dahilinde düşünmeye mahkum kalan dimağlar, ya Eşariye Mektebi'nin labirentleri içinde bunaldılar veya meskenet ve atalete sürükleyen tarikatçılık izbeleri içine gömüldüler. Şemsettin Günaltay, Belleten 2, 5-6, sayfa 73-88, yıl 1938. Belleten'den naklen İsmail Kara, Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi 2, Taksim 1094-1098. Müdafaa hukukun tavrı. Müdafaa hukuk öncülerinin dinin taabbüdi alanını Diyanet İşleri Başkanlığı'na bırakıp muamelat alanı olan içtihadi alanı ülke yönetiminin kotarıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devretmesi, Kadı Abdülcebbar Ragıl el İsfahani ve Üzzübittin bin Abdüsselam'ın ve daha sonra onlarca akıcı fakihin tespit ve taleplerinin bir uygulamasından başka bir şey değildir. Bu eserin bağımsız bir bölümüyle gösterdiğimiz gibi Pakistanlı büyük allame düşünür Muhammed İkbal'in kanaati de aynen budur. Yine İkbal'in dikkat çektiği gibi bu yaklaşımın İslam tarihinde öncüsü şehit dahi İmam-ı Azam'dır. İşin bu noktadaki ayrıntıları için bizim Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam adlı eserimizin okunması lazımdır. Abdülcebbar, Ragıp ve İzzübittin bin Abdüsselam'ın Kur'an'dan hareketle yaptıkları akılcı tespitleri din meselesine uygularsak şunu görürüz. Akıldan uzaklaştırılan iman, sonuç olarak da din, sübjektifliğe kişiselleştirir, nefsanileşir. Böyle olunca da gerçeğe ve genele sırt dönerek kişinin egosuyla eşitlenir. Bu noktaya geldiğinizde iman yapıcı, yaratıcı bir mutluluk kaynağı olmaktan çıkar, yıkıcı bir tahrip gücüne dönüşür. Kur'an'ın imanı sürekli bir biçimde akıl ve bilimle kucaklaştırması, insanı bu olumsuz sonuçtan korumaya yönelik en hayati tedbirdir. Bu kuransal tedbirlerin işlerlik kazanmasında laiklik birinci derecede önem arz eder. Çünkü laiklik, tabulaştırılmış eski kuralların egemenliği yerine çağa, zamana ve ihtiyaçlara göre norm oluşturmanın bir numaralı güvencesidir. Anlaşılan şu, eğer Allah adına, onun dini adına konuşmak gibi bir hak ve ödevden söz edeceksek bilmeliyiz ki, bu hak öncelikle aklın ve varlık kanunlarının hakkını verenlerindir. Akla ve o kanunlara tersliği adeta dinleştirmiş benliklerin Allah aklını işletmeyenler üzerine pislik atar diyen bir kitabın dini adına iddiaları olmamalıdır. Aklın özgürleştirilmesinin laiklik açısından önemi. Başlık şöyle de atılabilir. Aklın özgürleştirilmesi açısından laikliğin önemi. Başlığı nasıl atarsanız atın, laiklikle özgür aklın veya işletilen aklın irtibatı kesindir. Biri yoksa öteki de işlevsel olamıyor. Neden? Çünkü aklı öne çıkarmak, hakimiyet ilkesinin saptırılmasını önlemede rol oynayacağı gibi yönetimin ihtiyaç duyduğu pozitif hukukun oluşturulmasında başı çekmek suretiyle de kitlelere ufuk açacaktır. Bilindiği gibi laikliğin temel taleplerinden biri de hukuk normlarının kutsal veya Tanrı adına değil, yönetilen kitlenin seçip vekalet verdiği parlamenterlerin görev yaptığı parlamento adına çıkarılmasıdır. Aklın işletilmesi veya aklın öne çıkarılması ilkesine bu açıdan baktığımızda neler görüyoruz? Daha önce de işaret ettiğimiz gibi aklın esas ve genel peygamber oluşunun bizi götürmesi gereken sonuçların en önemlisi İslam fıkıh bilginlerinin ezici çoğunluğuna göre şudur. Dinin bildirdiği birçok kavram ve gerçek aynı zamanda akıl tarafından da bilinir, bilinmektedir. İman ve ibadet alanları, taabbudi alan, hariç olmak üzere iyi, güzel, kötü, çirkin, adalet, zulüm gibi eşyanın esasında olan nitelikler ve özellikler akılla bilinebilir. Din bu alanlarda akla yardımcı olur ama tek belirleyici değildir. İslam'ın akılcılıkla öne çıkmış ekolü olan Mütezile mezhebinin büyük imamları çok erken bir zamanda bu gerçeğe dikkat çekmişlerdir. Eserlerinden sık sık alıntılar yaptığımız Kadı Abdülcebbar ile Ragıp el-İsfahani bu fikir önderlerinin başta gelenleridir. Bütün zamanların en büyük kelam bilgini ve en büyük fakihlerinden biri kabul edilen Mütezile Şafii imamı Kadı Abdülcebbar, ölüm 415 Taksim 1025, ünlü eseri El-Mughni'de önce akıl ile vahiy ilişkisinin dayandığı ve kendisinden sonraki tüm Müslüman düşünürlerce de tekrarlanan şu ilkeyi belirliyor. Akıl ile vahyin kaynağı birdir, Allah'tır. Dolayısıyla bu ikisi çelişip çatışmaz. Eğer çatışır gibi bir görünüm ortaya çıkarsa akıl esas alınır. Vahyin verileri akla uygun hale getirilmek üzere tevil edilir. Kadı Abdülcebbar el-Mughni 8 Taksim 280. Abdülcebbar bu temel ilkeden çıkacak pratik sonuçlara da dikkat çekmiştir. Şöyle diyor. Akıl ile zaten bilinebilecek hükümleri dine izafe etmek gerekmez. Vahiy olmasaydı bilinemeyecek hükümler olan ibadetler ise akla havale edilmez. Akıl bunların hikmet ve maslahatlarını bilemez. Aynı eser 15 Taksim 26, 17 Taksim 102. Bu anlayışın zorunlu sonucu olarak Abdülcebbar insanlık tarihinde ilkin onun telaffuz ettiği şu muhteşem tespiti yapmaktadır. Dinsel deliller sıralamasında ilk sıra aklındır. Dahi kadımız bu delile hüccetül akıl demektedir. Kur'an ikinci sırada, sünnet peygamberin uygulamaları ise üçüncü sırada yer alıyor. Dördüncü sıra bilginler ittifakının yani icmaındır. Geleneksel anlayış ve manifesto bu sıralamada aklın yerini değiştirmekle kalmamış, aklı tümden devreden çıkarmıştır. Geleneksel Emevici kabule göre dinde deliller sıralaması şöyledir. 1. Kur'an, 2. Sünnet, 3. Kıyas, 4. İcma. Geleneksel dinciliğin bu sıralamadaki sünnetin içinin uydurma hadislerle doldurulduğunu da dikkate alırsak, böyle bir dinsel deliller sıralamasından insanlığa ve Müslümanlara bir hayır gelmeyeceğini anlamakta gecikmeyiz. Nitekim tarihin önümüze koyduğu gerçek de budur. Ölümsüz eserinden bahsettiğimiz Kadı Abdülcebbar'ın altına Cumhuriyet Devrimleri manifestosu veya Atatürk'ün din akıl anlayışı diye rahatlıkla yazabileceğimiz şu muhteşem tespitine de kulak verelim. Ona göre din dahil bütün alanlarda akıl ve onun verileri akliyat önde gelir. Din verileri şeriat ise esas hüküm sahibi olan akla yardımcı olur. Akıl ayrıca vahiy kavramının ön şartı olarak da vahiyden önce gelir. Abdülcebbar'a göre akıl delillerin delilidir. Abdülcebbar'ın akıl vahiy ilişkisinden çıkardığı sonuçların bundan sonrası geleneğin saldırısına zemin hazırlayan mayınlı bir alan arz etmektedir. Burası öylesine mayınlı bir alandır ki benzeri ifadeleri kullanan Cumhuriyet aydınları özellikle Atatürk radikal dinciler tarafından kategorik olarak kafir ilan edilmiş, daha mutedil dinciler tarafından ise deist Allah'a inanıp din hayatını dışlayan kişi diye damgalanmıştır. Evet, Kadı Abdülcebbar'ın deizme çok önemli bir dayanak teşkil ettiğine bizim de inandığımız görüşleri vardır. Bütün mütelize imamlarında bu görüşler vardır. Ama unutmamak lazım ki bu anlamda bir deizm, dine ve Allah'a karşı çıkış değil, din adına sergilenen kötülüklerin yarattığı ateizme karşı bir savunmadır. Kur'an verileri açısından deizm adlı eserimizde gösterdiğimiz gibi, deizmin büyük öncülerinin hemen tamamı Kur'an'ı anlamda birer muvahhittir. Onlar tevhidi, imanlarını korumak için Engizisyon zorbalarının güdümüne aldıkları din hayatından kaçmışlardır. Onların deizmi budur. Allah'a imansızlık değil, yozlaştırılmış dinsel yaşantıdan uzak kalmaktır. Allah'a imanı tehlikeye atıp ateist olmaktansa ibadetleri terk edip Allah'a imanı korumak, yani deist olmak elbette yeğdir. Abdülcebbar'ın üzerinde olduğumuz konudaki çarpıcı fikirlerini tanımaya devam edelim. Abdülcebbar'a göre akli anlamda, yani ibadet veya iman alandaki dışındaki konularda peygamberlere örnek almak gerekmez. Muameliyata ait hükümler vahiy olmasaydı bile akıl tarafından bilinebilecek hükümlerdir. Vahiy burada akla yardımcı olmakta, örneklemeler yapmaktadır. Vahiyin bu örneklemelerini bütün zamanlar için geçerli saymak, isabetli olmaması bir yana, vahyin ve dinin muradına da aykırıdır. Kısacası peygamberlerin verdiği bilgiler, aklın özet olarak verebileceği bilgilerin bir tafsilidir. Abdülcebbar El-Mughni 16 Taksim 270. Abdülcebbar'ın Cumhuriyet devrimlerine, özellikle laikliğe altyapı olarak değerlendirebileceğimiz, hatta onları aşan tespitlerinin en önemlisi ise şudur. İman ve ibadet alanı dışındaki konularda, yani muamelatta Kur'an ayetleri aklın verileriyle hükümden düşürülebilir. Çünkü akıl iyi ile kötüyü bilme gücüne sahiptir ve bu gücünü vahiy olmadan da kullanır. Buradan hareket eden Abdülcebbar, daha sonraki zamanda meslektaşı devrimci Hanbeli fakihi Necmüddin et-Tufi'nin maslahat anlayışını, muamelat alanındaki hükümler kamu ihtiyacına göre her devirde yeniden belirlenmelidir, doğuracak temel fikri kristalleştiriyor. Kadı Abdülcebbar, vahye dayalı verilerin inşai, kurucu, yapıcı, yoktan getirici, olmayıp ihbari, olanı bildiren duyurucu olduğunu ileri sürmektedir. Ve bunun bir sonucu olarak naslardaki emir kipleri sırf emir kip oldukları için vücub, gereklilik ifade etmez. Vücubun doğması için aklın verilerinin bunu gerekli kılması aranır. Başka bir deyişle dil açısından emir kipinin kullanılması yükümlülük anlamında emrin varlığı için yeterli değildir. Yan şartlara ihtiyaç vardır. Abdülcebbar'ın kendisinden yaklaşık 100 yıl önce ölmüş bulunan Selefi İmam Maturidi, ölüm 333 Taksim 944 de aynen böyle düşünmektedir. Maturidi Tevilatül Kur'an adlı eserinde Kur'an'ın muamelat hükümlerinin içtihat ile nesh edebileceğini, hükümden düşürülemeyeceğini söylemekte ve örnek olarak da Halife Ömer'in müellettüf kuluba zekattan pay verilmesini emreden Kur'an ayetini "bugün böyle bir şeye ihtiyaç yoktur" diyerek askıya almasını göstermektedir. Tüm bu akılcı yaklaşımlar hukuk alanındaki hüküm vermenin omurgasında maslahat, kamu yararı ilkesini görmekte ve bu ilkeyi işletmenin öncelikle akıl kullanarak yapılması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Dinsel veriler, nakil burada ancak yardımcı konumdadır. Aklın ve özellikle maslahat ilkesinin önemini ve fıkhın bu ilke esas alınarak yeni ihtiyaçlara göre yeniden oluşturulması gerektiğini, Maslahat Risalesi adlı anıt eseriyle bir ekol tezi olarak öne çıkaran düşünür, Hanbeli fakihi Necmüddin et-Tufi, ölüm 716 Taksim 1316 olmuştur. Tufi temsil ettiği muhteşem ekolin temel anlayışını şu cümle ile ilkeleştirmiştir. Muamelatta hükümler maslahata, kamu yararı göre belirlenir. Bu alanda dinin verileri sadece birer örnektir, tüm zamanları bağlamaz. İnsan hayatının muamelat kısmıyla ilgili olarak Cumhuriyet devrimlerinin Özellikle laikliğin talepleri, yukarıda adları geçen ünlü fakihlerin, özellikle Tufi'nin söylediğinden hiç farklı değildir. Ne yazık ki Tufi ve benzeri devrimci fukahanın görüşleri, geleneksel siyasal tabu zihniyetlerin engelleri yüzünden vaktinde hayata geçirilememiştir. Ve bunun sonucu İslam dünyasına çok ağır bir faturanın çıkması olmuştur. İslam dünyasında Tufi'nin fikirlerini ilk kez hayata geçirme onuru Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e nasip oldu. Bu nasiplenmenin omurgasında laiklik ilkesinin yer aldığını söylemek ise bir vicdan borcudur ve bir gerçekçiliktir. 25. ayrımın sonu, sayfa 296.